Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bugün Eğitim Dünyası programında eğitimle ilgili bir takım duyuruları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz 2025-2026 eğitim öğretim yılının son döneminde bitimine bir haftalık bir zaman kaldı. Önümüzdeki haftadan itibaren iki yıldır bakanlığımızın uygulamakta olduğu dönem sonu faaliyet haftası etkinlikleri kapsamında uygulamalar yapılıyordu. 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bu uygulama başlamıştı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının yine ikinci dönem itibariyle de bu uygulama devam etmişti. Şimdi yine 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son haftasında tüm okullarda yani okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve meslek liselerine yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademelerde uygulanmak üzere dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası planı hazırlandı ve bunlar okullara duyuruldu. Tabii ki okullar da yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı bu öneri faaliyet planı çerçevesinde güncellemeleri yapıp yerelleştirmiş olacaklar. Tabii bu Türkiye yüzyılı marif modeli kapsamında bizim eğitim sistemimize giren bir çalışma oldu. Buradaki amaç bildiğiniz gibi birinci dönem 18 hafta sürüyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. İkinci dönemde 18 hafta toplam 36 hafta 180 iş günü içerisinde birinci dönemin 17 haftasını bakanlığımız işte bilişsel anlamda akademik sosyal duygusal gelişim anlamda bakanlığın önerdiği marif öğretim programı çerçevesinde etkinlikler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Ancak son hafta dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası olarak, etkinlik haftası olarak planlanıp öğrencilerin 17 hafta boyunca öğrendikleri çalışmalar yani zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan kazandıkları becerileri bu hafta içerisinde yani önümüzdeki hafta içerisinde sergilemiş olacaklar ve okullar da buna göre okulu yönetecek. Yani önümüzdeki hafta kıymetli eğitimcilerimiz, eğitim liderlerimiz sınıfta fiili olarak bir ders işlemeyecekler. Okul temelli planlama çerçevesinde, bakanlığın da önerisi çerçevesinde planlanmış bir hafta olacak. Dolayısıyla bu iki senedir uygulanan bu hafta içerisinde benim gördüğüm, gözlemlediğim şu, kıymetli velilerimiz, bizi dinleyen hanımefendiler ve beyefendiler sanki okulun son haftasında okul yokmuş, devamsızlık yoklama alınmıyormuş gibi izlenim amana oluşmasın. Ben bu haftaları, bu etkinlik haftasını, faaliyet haftasını çok seviyorum. Çünkü çocuklarımız kendilerini küçük yaş, büyük yaş fark etmez kendilerini ifade edebiliyorlar. Zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü olarak öğrendiklerini faaliyete dönüştürdükleri bir hafta oluyor. Bu arada önümüzdeki hafta için yani 12-16 Ocak tarihinde tüm okullarda bakanlık bir tema da belirledi. Bildiğiniz gibi bu yıl aile yılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla birçok kamu kurum ve kuruluş yapacakları etkinliklerde aile yılı vurgusu yapıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki hafta aile ve oyun temalı etkinlikler biraz ön plana çıkacak kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum ki son hafta yani akademik kazanımların yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi bütüncül yaklaşımla desteklemeyi amaçlayan faaliyet haftasında yine Türkiye Yüzyılı Marif programı çerçevesinde erdem, değer, eylem çerçevesinde etkinlikler planlanacak ve öğrenciler okula hem eğlenecekleri hem de öğrendiklerini pekiştirecekleri bir haftayı yaşayacaklar. Yine bu hafta içerisinde öğrencilerin aile bağlarının güçlendirilmesi, yine küçük yaş grubu, büyük yaş grubuna da bağlı olarak oyun yoluyla öğrenme teşvik edilecek. Yine bence güzel bir düşünce olmuş, hoşuma gitti doğrusu. Bu hafta boyunca yani 12 Ocak, 16 Ocak tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığımız bu hafta içerisinde Türkiye Selamlaşıyor etkinliği gerçekleştirecek. Türkiye Selamlaşıyor etkinliği gerçekleştirecek ve okul müdürleri bu haftayı planlayan bir kurul oluşturdukları gibi bu kurul E-Okul Sosyal Etkinlik Modülü üzerinden etkinlikleri takip edecekler. Ve bu hafta içerisinde Türkiye Selamlaşıyor sloganıyla başlatılacak etkinlikle öğrenciler hafta boyunca ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla öğretmenleri eşliğinde cadde ve sokakları dolaşacak, esnafa ve sokaklardaki insanlara selam vererek iyi dileklerde bulunacaklar deniliyor. Bence bu hafta içerisinde özellikle ortaokul, lise düzeyindeki çocuklar için çok anlamlı bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Aman bizi dinleyen eğitimci arkadaşlarımız, okul yöneticisi arkadaşlarımız, ne olur bu bence güzel bir etkinlik, o hafta yakışan bir etkinlik. Hem okulun çevre esnafı tarafından, mahalleli sokaktaki insanlar tarafından tanınması açısından çocuklarımızın küçük gruplar halinde sokaklara, caddelere, mahallelere gönderip selamun aleyküm, aleyküm selam deyip kendilerini tanıtmaları, takdim etmeleri veya merhaba demeleri, günaydın demeleri vesaire, bu selamlaşma cümleleriyle sokaktaki esnafı dolaşmaları bence çok kıymetli bir çalışma olacak. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki efşü selame beyneküm, selamı aranızda yayınız buyuruyor. Tabii bu hafta içerisinde evet Türkiye Selamlaşıyor etkinliğinin yanında dilimizin zenginlikleri, biliyorsunuz sene başından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyu önemsiyor. Dilimizin zenginlikleriyle ilgili yarışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede çocuklarımız kütüphanelere gidebilirler, okul kütüphanelerine gidebilirler ve çevre kütüphanelere gidebilirler. Yine oku, yorum, yazı, yorum gibi çalışmalar yapılabilir. Harezmi, yani hayatın içinden öğrenme, öğretme modelini sınıfta, laboratuvarda veya okulda paylaşabilirler. Bir fikrim var. Saati oluşturulmak suretiyle çocuklar okullarda demokratik fikirlerini, düşüncelerini güzelce paylaşabilirler. İyiliği paylaş saati çerçevesinde etkinlikler yapılabilir. Bunun dışında bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri yapılabilir. Sosyal sorumluluk çalışmaları ve geleneksel oyunlar gibi çok sayıda etkinliğe yer verilmek suretiyle önümüzdeki haftanın çok güzel bir şekilde geçmesi için okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin planlama yapması gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte tabii velilerimizin veya çocuklarımızın, buradan duyurmak istiyorum, Erkam Radyo üzerinden duyurmak istiyorum. Okulun son haftası boş geçiyormuş algısı oluşturulmasın lütfen. Lütfen çocuklarımızın bu etkinliğe katılmalarını sağlayalım. Bu etkinliklerde görev almalarını sağlayalım kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii ondan sonra inşallah 16 Ocak tarihinde çocuklarımız birinci dönem alın ve akıl terinin karşılığı olan karneleri alacaklar. O karnenin bir tarafında davranış notlarını, diğer tarafında ise girmiş oldukları yazılı branş derslere ait notların ortalamasını görmüş olacaklar. İşte yazılı notları ile birlikte performans notlarının veya proje ödevleri girilmişse proje notlarının ortalaması içeren bir not alacaklar. Ve ilaveten öğretmen görüşlerini içeren bir karne gelecek. Tabii ayrıca kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yine Türkiye Yüzyılı Marif Öğretim Programı çerçevesinde çocuklarımıza gelişim karnesi, gelişim raporu da bakanlığımız tarafından düzenlenecek. Bir gelişim raporu çalışması olacak. Bununla ilgili öğretmenlere bilgilendirdi. Öğrencilere nasıl bir gelişim raporu hazırlanabilir? Gerçi şu anda kısıtlı bir zamanda bildirildiği için kamuoyunda bir takım tepkiler olmakla birlikte öğretmen camiasında hazırlık sınıfı 9 ve 10. sınıf öğrenciler için gelişim raporu hazırlanması isteniyor. Burada da öğrencilerin becerilerinin hayata geçirilmesi, öğrenciler tarafından ne ölçüde edinildiğinin belirlenmesi ve somut bir şekilde öğrenciyle velilere sunulması, öğretim programlarının işlevsel bir şekilde uygulanması açısından oldukça önemlidir diye bakanlığımız duyuru yaptı. Ancak burada tabii bunun duyuruluş şekli, esası pat diye olduğu için, yani ansızın bu gerçekleştiği için, bu anlamda bir tepki olduğunu kamuoyunda görüyorum. Sendikalar da bunun gecikmiş bir uygulama olduğunu söylüyorlar. Her ne kadar bakanlığımız bununla ilgili bir kılavuz yayınlamışsa da bununla ilgili inşallah öğretmenlerimiz bunu yetiştirebilirler diye düşünüyorum. Evet, tabii ara tatiline girecek, 15 günlük tatile girecek çocuklarımız. Bu tatilde tabii dinlenmek kadar dinlenmeleri haktır. Ona diyecek bir şey yok. Ama kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bizi dinleyen çocuklar, öğrenme arkadaşlarımız, hanımefendi, beyefendi çocuklar, tatil sadece bir dinlenmeden ibaret değil. Elbette dinlenme dediğimiz şey, rutin yapmakta olduğumuz bir işten başka bir işe geçmek de bir dinlenmektir. Sürekli okula belli bir saatte gidiyordunuz, gid ve dönüyordunuz. O saat arasında rutin yapmanız gereken bir takım çalışmalar ve dersler vardı. Akşam eve geldiğiniz zaman ödevler vardı. Şimdi muhtemelen yine öğretmenleriniz size bir takım ödevler şüphesiz vereceklerdi. Çünkü pekiştirme amaçlı öğrenilen bilgilerin unutulmaması için hem dijital ortamdan hem de fiziki anlamda yapabileceğiniz ödevler şüphesiz vereceklerdir. Ama en önemli ödev bence okuma ödevi, kitap okuma ödevi. Her türlü kitabı okuyabilirsiniz. Yaş grubumuza uygun kitapları şüphesiz okuyabilir, analiz edebilirsiniz. Bununla birlikte tatilde yaş grubumuza uygun filmler izleyebilirsiniz. İşte gezi gözlem faaliyetinde bulunabilir. Ailecek, aile katılımlı etkinlikler yapabilir. Bunları yaşınıza göre yazabilirsiniz. Tabii günlük tutma bizim toplumumuzda çok yaygın bir adet değil. Oluşturamadık, eğitim kurumlarına sokamadık ama günlük tutmayı da ben önemsiyorum. Kıymetli çocuklar, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir başka konu da biliyorsunuz eğitimde yapay zeka uygulamaları had safhada yaygınlaşmış durumda. Yani ciddi bir şekilde bütün sadece eğitimde değil birçok alanda yapay zeka uygulamaları artık yaşamımızın içerisine girmiş durumda. Ama özellikle eğitim kurumlarında yapay zeka uygulamalarına yönelik etik ilkelerin belirlenmesi gerektiği kanaatini taşıyordum ben. Nitekim bazı okullar, özel okullar kendi okulların yapay zeka etik kurallarını ve politikalarını çıkarttıklarını biliyoruz. Biz de bir eğitim kurumu olarak bunun üzerine çalışıyorduk. Milli Eğitim Bakanlığı da yapay zeka uygulamalarına yönelik etik ilkelerin belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ilişkin usul ve esasları açıklayan bir kılavuz yayınladı. Ve bu kılavuz kapsamında okullarda yapay zeka uygulamaları etik üst kurulu hem il bazında hem ilçe bazında oluşturulacak. Yine okullarda yapay zeka etiği ekipleri oluşturulacak ve görev, yetki ve sorumlulukları da ilgili kılavuzda belirtiliyor. Bu neden önemli? Çünkü artık yapay zeka her aşamada içimizde ve hepimiz biliyoruz ki birçok yapacağımız çalışmaları biz yapay zekaya yaptırıyoruz. Dolayısıyla bir yapay zeka uygulamaları etik üst kurulu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturuldu. Onun altında il ve ilçe yapay zeka uygulamalar etik kurulu oluşturulacak. Sonra okullarda okul yapay zeka etiği ekibi oluşturulacak. Ve sonra bunun altında da öğretmenler ve uygulayıcılar yer alacak. Böyle bir şema oluşturdu. Peki neden ihtiyaçtı? Gerçekten bunun bir ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü yapay zeka uygulamalarının da bir takım etik kuralları olması gerekiyor ve bu çerçevede öğretmenlerin, uygulayıcıların dikkat etmesi gerekiyordu. Peki yapay zeka ilkeleri nelerdir diye söyleyecek olursak, bir kere hemen başta insan merkezli ve hak temelli bir yaklaşım içermeli yapay zeka ilkeleri. Yani yapay zeka uygulamalarının bir takım ilkeleri olmalı. Bunların başında insan merkezli ve hak temelli bir yaklaşım sergilenmeli. İki, eşitlik ve kapsayıcılığı olmalı. Üç, şeffaflık ve açıklanabilirliği kapsamalı. Dört, mahremiyet, gizlilik ve veri yönetişimini kapsamalı. Beş, güvenilirlik, emniyet ve teknik sağlamlık anlamında bir takım kurallar olmalı. Altı, hesap verilebilirlik ve insan denetimi. Yedi, eğitsel değer ve nitelikli katkı. Ve sonuncusu da milli ve manevi değerlere uyum olarak bakanlığımız yapay zeka uygulamaları gerçekleştirilirken uyulması gereken temel ilkeleri bu başlıkları altında toplamış. Peki insan merkezli ve hak temelli yaklaşım dediğimizde ne anlayalım? Yani burada yapay zeka uygulamalarının temel amacı öğrencinin akademik, sosyal, duygusal esenliğini merkeze almak ve öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek bütüncül gelişimden desteklemek olmalıysa eğer, bu ilke, yani insan merkezli hak temelli yaklaşım dediğimizde bu amacın içerisinde nasıl bir şey olmalı? teknolojinin eğitimde amaç değil, eğitsel hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran bir araç olarak konumlandırılmasını buradaki bu cümle ifade ediyor. Teknoloji, öğretme, öğrenme süreçlerini zenginleştirmek, öğretmenlerin iş yükünü azaltmak ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerini iyileştirmek için kullanılmalıdır. Ben burada bu cümleyi çok sevdim. İfade etmek istiyorum. Yapay zeka uygulamaları, teknoloji, öğretme ve öğrenme süreçlerini zenginleştirmek, öğretmenlerin iş yükünü azaltmak ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerini iyileştirmek için kullanılmalıdır. Yapay zeka uygulamaları öğrencilerin yaratıcılığını, yani üretkenliğini, inovatif düşünme becerisini, daha doğrusu eleştirel düşünme becerilerini ve sosyal duygusal gelişimlerini sınırlamak yerine bu alanları desteklemeli, öğrenme ortamındaki insan etkileşimini de güçlendirmelidir. Yani yapay zeka uygulamaları eğer öğrencilerin inovatif düşünme, kreatif düşünme becerilerini, eleştirel düşünme becerilerini ve sosyal duygusal gelişimlerini sınırlamak yerine buralardaki etkileşimi artıracak şekliyle yapılanmalı. Böyle bir tehlike zaten var. Yapay zeka üzerinden çalışma yapan öğrencilerin insan etkileşiminin gittikçe azalacağı ile ilgili kaygımız mevcut. Buna göre, yani insan merkezli ve hak temelli yaklaşıma göre, yapay zeka uygulamalarında öğrenci özerkliği ve tercih hakkına saygı duyulmalıdır. Yapay zeka uygulamaları ile oluşabilecek fiziksel, psikolojik ve sosyal zarar en aza indirilmelidir. 3. Dijital esenliği destekleyecek şekilde öğrencinin ekran süresi, bilişsel yükü, dikkat ve duygusal iyilik hali gözetilmeli. Aşırı kullanım, bağımlılık ve tükenmişlik risklerini artırabilecek tasarım ve yönlendirmelerden kaçınılmalıdır. Yine bir başka madde, öğrenciye zarar verebilecek yönlendirici kararlar üretilmemelidir. Katılım, geri bildirim ve ifade hakkı korunmalıdır. Bireysel ihtiyaç ve farklılıklara uyarlanabilir olma göz önünde bulundurulmalıdır. Eleştirel düşünme, inovatif düşünme ve problem çözme desteklenmelidir. Sosyal duygusal gelişim ve insan etkileşimi güçlendirilmelidir. Yani yapay zeka uygulamaları yapıldığında eğer öğrencinin eleştirel düşünme, inovatif düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek yerine geriye doğru götürme ihtimali olduğunda veya sosyal duygusal gelişim ve insan etkileşimini sınırlandırıcı bir etkisi görüldüğünde, o zaman o yapay zeka uygulamaları doğru bir uygulama değil anlamında tersine de bir özetleme yapabiliriz. İkincisi, yapay zeka uygulamaların etik kuralların eşitlik ve kapsayıcılık. Burada bakanlığımız şunu ifade etmeye çalışıyor. Diyor ki, yapay zeka uygulamaları ile tüm öğrenciler için sosyoekonomik durum, coğrafi konum, cinsiyet, dil, ırk, din ya da özel gereksinim, ihtiyaç gibi herhangi bir faktöre dayalı ayrımcılığı önleyen adil, eşit ve erişilebilir öğrenme fırsatları sunulmalıdır. Ve yapay zeka uygulamaları, buna dayalı teknolojiler dezavantajlı grupların erişimini kısıtlamamalı, kapsayıcı öğrenme ortamlarını güçlendirmelidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme önerileri geliştirilirken bu önerilerin öğrencinin potansiyelini sınırlandırmaması, öğrenme sürecini destekleyen gelişim odaklı ve kapsayıcı bir yapı sunması esas olmalıdır deniliyor. Ve yapay zeka uygulamalarında bu kapsamda kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, ayrımcı ve ön yargılı sonuçlar üretilmemesine dikkat edilmelidir. Yani eşitlik ve kapsayıcılık içerisinde dezavantajlı ve özel gereksinimli öğrencilerin katılımı desteklenmelidir. Yani yapay zeka uygulamaları yapılırken dezavantajlı ve özel gereksinimli öğrencilerin katılamadığı bir yapay zeka uygulaması eğitimde doğru bir uygulama değildir. Yine kullanılan veriler toplumun bütün kesimlerini temsil edecek nitelikte ve ön yargılardan uzak olmalıdır. Teknolojiye erişim imkanı sınırlı öğrenciler için erişilebilir çözümler sunulmalıdır. Yine sistemler farklı öğrenci gruplarında eşit performans göstermeli ve gerektiğinde iyileştirilmelidir gibi bir takım kurallar bunun içerisinde sayılabilir. Tabii diğer bir etik ilke şeffaflık ilkesi. Yapay zeka araçlarının, uygulamalarının karar alma süreçleri, özellikle öğrenci değerlendirmesi, yönlendirmesi ve kaynak önerisi gibi kritik alanlarda öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından anlaşılabilir, net ve açıklanabilir olmalıdır. Yani yapay zeka araçlarının karar alma süreçleri ve öğrenci değerlendirme süreçleri de yine herkes tarafından anlaşılır olmalıdır. Kullanıcıların bir insanla mı yoksa bir yapay zeka sistemiyle mi etkileşimde olduklarını bilme hakkı temel kabul edilmelidir. Yani bu da çok önemli. Yani yapay zeka uygulamaları üzerinden bir takım sohbetler yapılabiliyor. Bu sohbetlerin o sohbet ettiği kişi yapay zeka sistemiyle oluşturmuş bir insan figürü mü, bir canlı mı? Yoksa arka planda o çocuğun duygularını sömürecek başka bir insanla mı konuşuyor? Bunun çok bu, ki bazen bilinebilir. Yani çocuğun sesinin çok hoşlandığı, çok değer verdiği birisinin sesiyle konuşuyordur. Ama gerçekte yapay zeka değil, arka tarafta onun gönlünü çalacak, aklını çalacak bir figür olabilir. Onu yanlış yere yönlendirebilir. Bir yapay zeka aracı öğrencinin akademik başarısı ya da öğrenme yoluna ilişkin bir öneri sunuyorsa, bu sonucu hangi veriler ve hangi mantıksal süreçler üzerine ulaştığını sade ve anlaşılır şekilde açıklayabilmelidir. Nitekim okullarımızda kullandığımız yapay zeka araçları, uygulamaları öğrencinin akademik başarısına ve öğrenme yolculuğuyla ilgili bir takım önerilerde bulunuyor. İşte bu önerilere bulunduğunda hangi verileri ve hangi mantıksal süreçleri değerlendirip öneriyi sunduğunu kişiye, kullanıcıya iletmeli. Yine bu şeffaflık ve açıklanabilirlik ilkesi çerçevesinde kullanıcılara etkileşimin yapay zeka ile gerçekleştiği açıkça bildirilmelidir. Kararların dayandığı veri ve ölçütler teknik olmayan bir dille açıklanabilir olmalıdır. Yapay zeka çıktıları ile öğretmen katkısı ayırt edilebilir ve izlenebilir olmalıdır. Öğretmen gerekli durumlarda yapay zeka kararlarının dayandığı verilere erişebilmelidir. Yanlış ve yanıltıcı bilgi üretimi, yani halüsinasyon deniyor buna. Bu böyle bir durum varsa o risk belirtilmeli. Kullanıcıların çıktıları eleştirel sorgulaması teşvik edilmelidir. Yine açıklamalar öğrenci ve veli tarafından anlaşılabilir düzeyde sunulmalıdır. Yani yapay zeka tarafından yapılan açıklamaların da öğrenci ve veli tarafından kontrol edilmesi ve bunun da anlaşılabilir olup olmadığı noktasında paylaşımlar yapılması gerekiyor. Tabii yapay zeka uygulamalarında bu şeffaflık ve kapsayıcılığın dışında çok özel bir konu daha var ki mahremiyet konusu, gizlilik konusu. Tabii yapay zeka bütün verilerimizi toparlıyor ve daha sonra bizimle ilgili iletişime geçen yapay zeka benim çalışma alışkanlığımı, tutum ve davranışlarımı ve buna benzer her şeyimi kontrol edebiliyor. Öyle olunca öğrenci öğretmenlere ait kişisel ve eğitsel veriler 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ile tüm ulusal düzenlemelere tam uyum içinde en yüksek güvenlik standartlarıyla korunmuş olduğundan kullanıcılar emin olmalıdır. Veri toplamanın amacı, kapsamı, kullanım şekli ve saklama süresi açık biçimde tanımlanmalı ve toplanan veriler bu amaçlar dışında kullanılmamalıdır. Yalnızca gerekli nitelikteki veriler toplanmalı ve anonimleştirme teknikleri kullanılarak korunmalıdır. Olası veri ihlallerine karşı hızlı, etkili ve hukuka uygun müdahale süreçleri önceden yapılandırılmalı ve kesintisiz şekilde işletilmelidir. İşte bu mahremiyet, gizlilik ve veri yönetişimi ilkesi çerçevesinde yapay zeka uygulamalarında veriler yalnızca gerekli olan asgari düzeyde toplanmalı ve ölçülük ilkesine uygun işlenmelidir. 2. Veriler ulusal veri koruma mevzuatına uygun biçimde güvenli altyapıda saklanmalıdır. 3. Toplanan veri amacı, saklama süresi ve erişim yetkilileri hakkında öğrenci veli bilgilendirilmelidir. Ve veriler anonimleştirilmiş veya şifrelenmiş biçimde korunmalıdır. İlgililer verilere erişme, düzeltme ve silme haklarına sahip olmalıdır. Fotoğraf, ses, video ve benzeri kişisel verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesi için açık rıza, aydınlatılmış bir onay formu kesinlikle alınmalıdır deniliyor. Tabii yapay zeka uygulamalarında diğer bu hususiyet de güvenirlik esas olmalı ve emniyet, güvenirlik ve teknik sağlamlık da çok kıymetli. Çünkü zeka araçlarının teknik doğruluk, tutarlılık ve güvenirlik açısından yüksek performans göstermesi bence zorunlu. Sistemler siber güvenlik tehditlerine karşı dayanıklı olmalı, hatasız ve güvenilir bir biçimde amaçlanan görevleri yerine getirmelidir. Yanlış ve yanlış bilgi üretimi, sistem çökmesi ya da kötü niyetli müdahaleler gibi durumlar eğitim süreçleri, edinme gibi kritik kullanım alanlarında yapay zeka araçlarının planlayıcı tarafından ön değerlendirmeden geçirilmesi, düzenli doğruluk testleri izlenmesi ve performansların sürekli denetlenmesi gerektiği yine kılavuz kitapta ifade ediliyor. Bu ilkeye göre kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yapay zeka uygulamalarında tabii ki seçilen eğitimciden seçmiş olduğu araçların standartlara uygun olması gerekiyor. Senaryolarda doğru, tutarlı ve güvenilir çıktılar üretmesi esastır. Yine beklenmedik girdilere ve teknik hatalara karşı yapay zeka uygulamaları dayanıklı olmalıdır. Uygulama öncesi temel doğruluk ve güvenirlik testleri kesinlikle yapılmalıdır. Sistem kesintisi veya hata durumunda alternatif bir planı olmalıdır. Uygunsuz, zararlı ve gelişim düzeyine aykırı içerik üretimi engellenmelidir. Riskli çıktılar öğretmen denetimiyle düzeltilmeli. Araçlar siber güvenlik tehditlerine karşı korunmalıdır. İşte bakanlığımızın belirlediği bu yapay zeka uygulamalar etik kuralları çerçevesinde işte hesap verilebilirlik ve insan denetimi de çok önemli. Çünkü yapay zeka araçların ürettiği sonuçlar, öneriler ve kararların nihai sorumluluğu her durumda aslında bir insana aittir. Otomatikleştirilmiş sistemler öğrencinin akademik geleceğini ve eğitimsel haklarını doğrudan etkileyen kritik kararlarda tek başına belirleyici olmamalı. Her ne kadar yapay zeka temelli otomatikleştirilmiş sistemler bazen gönderdiğimiz veriler doğrultusunda bir yorumlama yapıp bir karar belirtmiş olsa da tek başına belirleyici olmamalı. Çünkü onların eksik kaldığı yer duygusal zeka ve ruhsal zeka boyutunda yapay zeka uygulamalarını görme şansımız bulunmamaktadır. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Yine sınıf geçme, disiplin süreçleri, burs değerlendirmeleri ve benzeri etkili karar alanlarında yapay zeka yalnızca yardımcı bir araç olarak kullanılmalı ve burada ürettikleri kesinlikle eğitimciler tarafından veya yöneticiler tarafından kullanılmalıdır. Yapay zeka çıktılarının doğruluğunun teyidi, gerekli düzeltmeler yapılması ve kararların etik, hukuki çerçeveye uygunluğun sağlanmasında insani denetim mekanizması da işe koşulmalıdır. Teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun nihai etik ve hukuki sorumluluk insan tarafında kalmalı. Sistemler kendi kendine bağlayıcı sonuç üretme yetkisine sahip olmamalıdır. Evet. Bu hesap verilebilirlik ve insan denetimi kapsamında yapay zeka uygulamalarında akademik dürüstlük çerçevesinde yapay zeka tarafından üretilen veya yapay zeka katkısıyla oluşturulan içerik, değerlendirme ve önerilerde bu katkı açıkça belirtilmeli. Söz konusu çıktılara dayalı karar ve kullanımların nihai sorumluluğunun öğretmen, öğrenci ve ilgili kullanıcı ait olduğu esas kabul edilmelidir. Ve öğretmenler de yapay zeka çıktıları üzerinde düzeltme yapabilme imkanı sahip olmalıdır. Yine karar süreçleri kayıt altına alınmalı ve geriye dönük de yapay zekanın almış olduğu kararlarda kesinlikle denetlenmelidir. Çünkü hatalı ve haksız karara karşı öğrenci ve veli itiraz mekanizması zaten oluşmalı. Yapay zekalar da hatalı değerlendirme yapabilir. Haksız bir karar ortaya koyabilir. Burada değerlendirme yapmak için itiraza açık olmalı. Evet, yapay zeka uygulaması eğitsel değer ve nitelikli katkı sunduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak burada da yine eğitsel hedeflerle doğrudan ilişkili ve bu hedefleri destekleyici nitelikte çalışmalar olmalı. Öğrenme sürecine yönelik somut eğitimsel katkı sağlanmalıdır. Tabii yine son madde milli ve manevi değerlere uyum göstermeli. Çünkü yapay zeka uygulamaları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk Milli Eğitim'in genel amaçları ve temel ilkeleriyle uyumlu olmalı. Milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı içerik üretmemeli ve yönlendirme de bu konularda yapmamalıdır. Teknoloji kullanımının ulusal kimliği, toplumsal değerleri ve etik mirası destekleyen bir çerçevede konumlanması esas olmalıdır. Eğitim materyali üretimi ya da öğretim süreçlerinde yapay zeka toplumsal yapıyı zedeleyebilecek ve kültürel bütünlüğe zarar verebilecek içeriklerin oluşmasına yol açmamalıdır. Bu ilkeye göre de işte yine Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında milli ve manevi değerlere uygun bir yapay zeka uygulamalarında anayasa, taraf olduğumuz milletler arası anlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuata aykırı bir husus kesinlikle bulunmamalı. Ayrıştırıcı, nefret söylemi içeren ve kültürel kodlarımıza zarar veren içerikler kesinlikle bulunmamalı. Nezaket, saygı, sevgi gibi temel insani değerler esas alınmalı. Özellikle dijital öğrenme ve etkileşim süreçlerinde akran nezaketi kesinlikle desteklenmeli. Öğrenciler arasında empatiye dayalı yapıcı iletişim güçlendirilmelidir. Hal böyle olunca kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, işte bu yapay zeka etik kuralları çerçevesinde okullarda yapay zeka etiği ekibi ve etik kurulu oluşturulacak ve bununla ilgili çalışma usul ve esasları bu yönetmelikte belirlenmiş. Dolayısıyla ikinci dönem başında okul müdürlerimiz öğretmenler kurulu toplantıları yaptıklarında okullar için okul yapay zeka etiği ekibi oluşturulmalı ve okul müdürünün başkanlığında 3 üyeden oluşur. Müdür yardımcısı ile birlikte varsa öncelikli olarak YİTEK okul sorumlusu veya bilişim teknolojileri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni ve rehber öğretmen gibi eğitim teknolojileri yapay zeka veya etik konular ile ilgili personelin ekipte yer alması tercih edilmeli. Yani ikinci dönem başında kesinlikle okul yapay zeka etiği ekibi diye bir kurul oluşturulmalı ve bu kurul okul müdürü başkanlığında 3 üyeden oluşmalıdır ve bu kurul hangi görevlere sahip olmalıdır? Okulda yürütülen yapay zeka uygulamalarının etik ilkelere uygunluğunu sağlamalı. Öğretmenlere yapay zekanın etik kullanımı konusunda rehberlik etmeli. Yapay zeka uygulamasına ilişkin etik ihlal bildirimlerini incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak açısından bir görevi var. Yine ihlal tespiti halinde uygulamanın durdurulmasını sağlamak ve gerekli süreçleri başlatmak üzere de raporlar yapacak. Dolayısıyla okullarda yapay zeka etiği ekibi kurulacak ve bu ekipte okullardaki uygulamaları takip edecek. Evet, bence isabetli bir oluşum olmuş. Çünkü her okul bir yapay zeka eğitim politikası hazırlayacaktı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığımız bu kılavuzu hazırladı. Bu çerçevede her okulda yapay zeka etik kurulu oluşturacak ve burada belirtilen görevleri yapıyor olacak. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan faaliyet haftası çerçevesinde yapılacak etkinliklere öğrencilerin katılmasını arzu ettik ve Türkiye Selamlaşıyor etkinliği kapsamında çocuklarımızın esnaf ve çevre ziyaretinde selamun aleyküm diyecekler. Lütfen buna açık olun ve bu uygulamayı destekleyelim. İkincisi, yapay zeka uygulamaları okulda etkin bir şekilde kullanılıyor. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız kılavuz yayınlamış durumda. Bunun paylaşımını yapmış olduk. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, inşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.